Ayrım 13, Bir Cem Karaca Kitabı, Gökhan Aya, sayfa 137. Eğer Safi Naz albümü Dervişan dönemindeki üstün müzikalitenin yerini daha konvansiyonel formlara ve muğlak bir düşüşe bıraktığını gösteriyorsa, Hasret albümü bu düşüşü iyice gözle görülür bir hale getiriyordu. Artık o ilginç temalar, sentezleme kaygıları, protest lirikler ve grup müziği yoktu. Arabesk taverna furyasından kurtulmaya çalışan pop'a ait yeni bir dönem olan Arranjörler Devri'nin Cem Karaca'ya ait bir yapıtıydı bu albüm. Şarkıcı bir aranjörle anlaşır ve stüdyo müzisyenleri girer, çalar ve çıkarlar. Son derece sağlam çalınmış olmalarına rağmen Hasret albümünde o eski ruh kesinlikle yoktu. Parçalar melodik açıdan oldukça güzeldi. Daha Almanya'ya varmadan oraları göz önüne alarak yaptığı Almanya ve ister Frangistan'da ister içeride parçaları dışında albümün çoğu şarkılaştırılmış, çoğu Nazım Hikmet'e ait şiirlerden oluşuyordu. Albümün en protest parçası Yağma Sofrası'ydı. Ama bu parça da genel hafif hava içinde kendi ağırlığını hissettirmiyordu. Safi Naz'da da çok ağır politik mesajlar direkt olarak yoktu. Ama yine de Karaca'nın tavrı dikkatli seçilmiş kelimelerle ve Şeyh Bedrettin destanı ile belirginlik kazanıyordu. Hasret'te ise protest tavırdan olabildiğince uzaklaşmış, müzik üzerine poetik şarkılar okuyan bir Cem Karaca görüyoruz. Rock müzisyeni kimliği de epey uzaklardan el sallamaya başlamıştı. Albümün ilk yüzündeki Anadolu rock potpourisi Ayrılık, Çanakkale ve Cemalim kanımca bu yapıtın en iyi bölümüydü. O günün hafif batı müziği trendine uygun olan diğer melodik parçalar da ait oldukları konsept içinde hiç de fena durmuyorlardı. Ama benim gönlüm Dervişan ve öncesinde kaldı. Albümün yaz aylarında yayınlanmasından sonraysa beklenen oldu ve Türkiye 12 Eylül 1980'deki darbeyle yepyeni bir döneme girdi. Darbenin haberini alan Karaca aslında böyle bir şeyi politik gerginliklerin içinde bulunan çoğu kişi gibi önceden hissetmişti ve kendisinin Almanya'da olması bir avantajdı. Sol kesimin en keskin seslerinden biri olmasının yanında 1 Mayıs'tan dolayı davalı olan Karaca için Türkiye'ye dönmek sonu belirsiz bir dehliz gibi gözüküyordu. Olaylar duruluncaya ve kendi iç huzuruna kavuşuncaya dek Almanya'da kalmaya karar verdi. Almanya'daki konser çalışmalarını belli bir kadroyla yürütmek amacıyla Orient 77 adlı bir grup kurdu. Topluluk gitarda Fehiman Uğur Demir, basta Ralph Manhoper, klavyelerde Sefa Pakelli ve davulda Saim Battaloğlu'ndan oluşuyordu. Bu grupla konserlerini veren Karaca, Alman basınından çoğunlukla olumlu eleştiriler almasına rağmen hakkında çıkan yazıların hemen hepsinde sürgündeymiş izlenimi veriliyordu. Hatta bazıları açık seçik böyle olduğunu iddia ediyordu. Karaca bunları tekzip etmeye çalışsa da Alman basını inatla bu iddialarını sürdürmekteydi. Bunun yanında Türk gazetelerinden bazıları da Karaca'ya karşı benzer bir olumsuz tavır takınmışlardı. Tüm bunlar cereyan ederken Almanya'da geçimini sağlamak üzere bir plakçı dükkanı açtı Karaca. Yalnız bu macerası kısa sürdü. Evet, hem plak, kaset hem de enstrüman ve kitap sattığım bir dükkan açmıştım, diyor Karaca. Ama ben çoğunlukla kendi zevkimi yansıtan ve zaten Türkiye'de kendine pazar bulabilen kitap veya kasetleri getirtmiştim ama tutmadı. Oradakilerin aradığı şeyler çoğunlukla çok başka şeylerdi. Adam geliyor, Abdullah Papur falan istiyor. Bende yok tabii. Karaca dükkanı zar zor yürütürken Orient 77 ile konserler vermeye devam ediyordu. İşte bu sıralarda Karaca'nın 1987'ye dek süren Almanya sürgününün fitilini ateşleyen olay meydana geldi. 1981 senesinin Şubat'ında Hafta Sonu gazetesinin ilk Şubat sayısında Cem Karaca garip hesaplar peşinde şeklinde bir manşet göze çarpıyordu. Baştan aşağı asparagas iddialarla dolu bu haberin en saçma tarafı da Karaca'nın Selda ile beraber 1979'un 1 Mayıs'ında katıldığı yürüyüşte çekilen megafonlu resmin, geçenlerde düzenlenen bir yürüyüşte elinde mikrofon sanatçıyı göstericilere direktifler yağdırırken görenler Cem liderliğe oynuyor demişler. Ama neyin liderliği? İşte düğüm noktası burada ifadesinde bir yazıyla anlamlandırılmış olmasıydı. Dipnot, aynı yazıda Karaca'nın Almanya'ya iltica talebinde bulunduğu yazıyor. Karaca ise bu çok saçma bir şey diyor. Çok kısıtlı sayıda insanın alabildiği bir pasaport olan Birleşmiş Milletler pasaportu verilmişti bana. Daha birçok iddianın bulunduğu bu haberi ciddiye alan 12 Eylül yönetimi, Genelkurmay Sıkı Yönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla bir bildiri yayınladı ve Şanar Yurdatapan, Melike Demira, Sema Poyraz, Selda Bağcan ve Cem Karaca'ya yurda dönüp teslim olmalarını, aksi takdirde vatandaşlıktan çıkarılacaklarını ihtar etti. Yurdatapan ve Demira çağrıya uymazken zaten Türkiye'de olan Selda teslim oldu. Hakkında çıkan haberler ve halen davası süren 1 Mayıs marşı yüzünden en fazla töhmet altında olan isim Cem Karaca'ydı. Karaca sıkı yönetimin siyasi suçlular ve özellikle solcular üzerindeki hoşgörülü uygulamalarından haberdardı. Dolayısıyla kendini Almanya'dan aklama girişiminin daha akılcı olacağını düşündü. Ve katıldığının Almanya'da yasal olarak kutlanan masum bir 1 Mayıs mitingi olduğunu ve söz konusu fotoğrafın 12 Eylül'den önce çekildiğini belgelerle kanıtlamaya çalıştı. Sıkı yönetim ise 15 Temmuz 1981'e dek ülkeye dönmesi için vakit vermişti. Gönderilen belgeler sonuçta bir işe yaramadı ve verilen tarihte yurda dönmemiş olan Cem Karaca Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Bu acı karar da kendisine direkt bildirilmedi. ''Ben Almanya'da değil Uruguay'da da olabilirdim'' diyor Karaca ve asla bunu öğrenemezdim. Almanya'da Türkler için her gün yayın yapan Köln'de bir Türk radyosu var. Bir de haftada bir televizyon yayını yapan bir kanal var. Türk gazeteleri var. Bunu oradan öğrendim. Bu haber Karaca için gerçekten bir yıkımdı tabii. Suların durulup bazı şeylerin yoluna girmesi için gittiği Almanya'da artık gerçek bir sürgün hayatı sürdürmesi gerekiyordu. Belli bir anayasa ile beraber daha istikrarlı günlerin geleceği aşikardı ama halen daha sıkı yönetim baştaydı, beklemeye karar verdi. Karaca'nın vatandaşlıktan çıkarılması Almanya'daki yaşantısını da etkiledi. Zaten zar zor giden dükkan malum haberden sonra iyice zarara girmeye başlamıştı. Dükkanı kapatmayı düşündüğü günlerden biri senet tahsili için gelen yetkili kişiye ''Şurada sıralı tüm kasetler, plaklar borcumu karşılıyor mu?'' demiş Karaca. ''Evet, karşılar yanıtını alınca aldım senedi, bu iş tamamdır.'' diyerek yırttım. ''Adama da ne alırsan al.'' dedim. ''Yanımdaki çocuğa da kasada kalmış 20-30 markı verdim. Sen de gidebilirsin.'' dedim. İkisi de çıktıktan sonra dükkanın içinden kapattım kapıyı. Kapalıdır levhasını dışarı çevirdim ve sigaramı yakarak içeride öylece oturdum. Dükkan macerası böyle biten Karaca'yı oradan tanıştığı Türk arkadaşları da görmezden gelir. Sokakta gördüklerinde yollarını değiştirir olmuşlardı. Bunun yanında eşi Feride ile de arası halen daha düzelmemişti. Dükkan açıkken sırtına bağlamaları ve kitapları yükleyerek gelen ve her defasında oğluna dönmesi için ısrar eden Toto Karaca'nın ısrarları da iflah etmiyordu. 1980 senesinde vefat eden babasının cenazesine bile gidememiş olan Karaca, tam anlamıyla bir sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı. Hem de en ağırından. 1982 senesinde yeni bir albüm yapmaya karar verdi. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan sonra tüm eserleri yasaklanan Karaca bu albümü tabii ki Türkiye'de çıkaramazdı. Bu yüzden Almanya'da bulunan Fehiman Uğur Demir'in düzenlemelerini yapacağı albümü Almanya'da Türkiye Ola firmasından çıkartmak üzere anlaştı. Hasret albümüne benzer bir müzikal yapıyı barındıran bu albüm 1982 sonbaharında Bekle Beni adıyla kaset halinde Almanya'da yayınlandı. Almanya'da Yeşillerin çağrısıyla katılmış olduğu bir barış turnesi projesinden sonra çıkan bu albümde Hasret albümünün devamı niteliğinde görülen parçalarla karşılaşıyoruz. Yalnız Karaca'nın bu albümde çevresine ve Türkiye'ye Almanya'dan baktığı açıkça hissediliyor ve iyice durulmuş şarkı söyleme tarzını oradaki Türklere yönlendirdiği görülüyordu. Müzikalite olarak hasret ayarında olan albümün en ilgi çeken parçaları şu entegrasyon dedikleri bekle beni, nem alacak felek benim ve oğluma olarak sıralanabilir. Edirda Han'dan sonra Almanya'ya yerleşip orada bir stüdyo kuran Fehiman Uğur Demir'in aranjörlüğünü ve gitaristliğini üstlendiği albümdeki duygu yoğunluğunun Doruk'a ulaştığı parçalar da zaten bunlardı. Bu albüm çok ilgi görmedi. Bu sıralarda Almancasını epey ilerletmiş olan Karaca, Almanya'daki Türklere yapılanları televizyona, radyoya çıkartılıp Türkiye aleyhine konuşturulan solcu Türkleri de tabii ki yakından izliyordu. 1984 senesinde de bir Alman plak şirketine bu izlenimlerinin bazılarını aktardığı, 1980 sonrası çıkardığı albümlerin belki de en ilginci olan Almanca bir albüm yaptı. Die Kanaken. Bu albüm aslında aynı adı taşıyan bir müzikli oyunun albümleştirilmiş haliydi. Oyunda ben de rol almıştım diyor Cem Karaca. Albümde de bu oyunun müzikleri vardı. Ama oyunda kornolarla, kemanlarla, flütlerle çalınan müziği albümde daha elektrifiye, daha rock hale getirdik. Bekle beni Almanya'daki Türklere, Türklerin penceresinden bakarken, Die Kanaken de daha çok Almanlara hitap eden bir söylemle karşılaşıyoruz. Müzik olarak ise geniş bir yelpaze hakimdi tüm albüme. Orient Express ve Ayşe Meral Semra'da şansonvari vokaller ve yumuşak piyano hatları, reggae havasındaki şürüfler, Total Geschlaut'ta hard rock'a yakın motifler ve açılıştaki Mein Deutscher Freund'un zurnamsı gitar nameleri albümün oyun müziği kimliğini açık ediyordu. En ilginç parça da Es Kamen Mansion andı. Kendimce Cem Karaca'nın 1980 sonrası albümleri arasında en beğendiğim albüm olan Die Kanaken hiç fena satmadı ve şüphesiz çok sağlam bir albümdü. 1983 senesindeki genel seçimlerden galip çıkan Anavatan Partisi, dört eğilimi birleştirmek parolasıyla yola çıkmış ve epey kalabalık bir takipçi kitlesi oluşturmuştu. Kandan, karmaşadan ve istikrarsızlıktan bıkan toplumun önemli bir kısmı bu yaklaşımı kabul ederken, yeni kurulan hükümet 1984 gibi liberalizmden söz etmeye başlamıştı. Nereden gelip nereye gittiğinin, kim olduğunun, 70'lerde üstlendiği rolün nedenine, nasılına, kısacası varoluşuna dair bir kimlik arayışına girdi Karaca. Almanya yıllarında kendince sağlıklı sonuçlara vardı ve 1986'da ülkeye dönmeye karar verdi. Çünkü Türkiye'ye liberalizm geldi ve ben de yerimi artık almalıyım diyordu. 1987'nin yazında 7 senelik bir sürgünden sonra Cem Karaca Türkiye'ye Turgut Özal'ın desteğiyle geri döndü. Ben dönerken sanıldığı gibi bana kimse güvence vermedi diyor Karaca. Türkiye devleti prenslik mi, krallık mı? Bu ülkenin arazisi, kanunları var ve 141, 142, 163. anayasa maddeleri o zaman hala geçerliydi. Cem Karaca'nın onca yıldan sonra Türkiye'ye dönmesi ve bu dönüşün kendi kontrolü dışında da olsa Turgut Özal'ın liberalizm şovuna dönüşmesi özellikle yakınlar arasında çok karışık duygularla karşılanmıştı. Bir yanda 11 yaşına gelmiş ve 4 yaşından beri görmemiş olduğu Emrah ve annesi Feride, bir diğer yanda yıllarca Almanya-Türkiye arasında mekik dokuyan ve oğul hasreti sona eren Toto Karaca varken, Cem Karaca'nın diğer çoğu arkadaşları da bambaşka duygular içindeydi. Aşık Mahsuni Şerif, Cem'e Toto teyze ile beraber kaç kez dil döktük, ağladık dönmesi için. Biz değil Turgut Özal ona daha yakın geldi diyerek kırgınlığını belirtirken, Selda da 1981'de açılan davada Karaca'nın bulunmamasını kınıyor, gelmesi gerekirdi, onun hesabını burada ben verdim, beni de aramadı diyerek kırgınlığını belirtiyordu. Cem Karaca'nın yurda döndükten sonra yapması gereken en önemli iş kuşkusuz vatandaşlık hakkını geri kazanmasıydı. Türkiye'ye geldiği gibi avukatı Turgut Kazan'la beraber Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçen ve başarılı geçen duruşmanın ardından aklanıp vatandaşlığını da geri alan Karaca için artık yepyeni bir başlangıç söz konusuydu. Vatandaşlık hakkını yeniden elde eden Karaca hemen müzik çalışmalarına girdi. Elinde ta 80'lerin başından kalan bazı demolar bulunuyordu. Bu demolardaki bazı parçaları seçip yine kafasında bulunan bazı eskizleri geliştirince 1987 sonbaharında Cem Karaca'nın dönüş albümü Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar Emre Plak tarafından hem ikili plak seti hem de kaset olarak yayınlandı. Edirdağ'dan sonra biten grup müziği yaklaşımını bu albümde de diriltmek için pek bir çaba sarf etmemiş olan Karaca için bu yapıtı tabii ki önemliydi. Türkiye'ye her şeyiyle geri dönmüş ve yine Türkiye için müzik yapar olmuştu da o eski Cem Karaca yine yoktu. Ama onca seneden sonra kendisine bağlı koskoca bir hayran kitlesinin ondan ilk beklediği şey tam anlamıyla yüksek kaliteli müzik değildi. Önemli olan buluşmaydı. Bu da gerçekleşmişti. Albüm ise 1980 sonrası Karaca yapıtlarının karakteristik özelliklerini taşıyan güzel bir albümdü. Tüm müzikler Cem Karaca'ya aitti. 12 parçanın 7'sine de kendisi söz yazmış, 5'ini ise Orhan Veli, Nazım Hikmet, Ömer Hayyam ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirlerinden almıştı. Teknolojiye uymuş ve bol bilgisayar destekli bir müzikle karşımıza çıkmıştı bu albümle Cem Karaca. Bağlama, elektro gitar gibi daha akustik sazlar bulunsa da ritim bölümü ve klavyeler tamamen bilgisayar güdümlüydü. Melodiler güzel, şarkılar genel olarak hoştu. Ama, evet amasını hepimiz biliyoruz. Aslında Merhaba Gençleri kötü albümler sınıfına sokmak Karaca için haksızlık olur. Türkiye'ye döndüğünde Almanya'da iken Türkiye ile ilgili aldığı haberlerde devamlı söylenen ülkeye liberalizm geldi şeklindeki durumun nedenli sahte bir liberalizm olduğunu, iğrendirici kapitalist yöntemlerle toplum bilincinin maneviyatını sarsan ANAP tarzı serbest piyasa ekonomisinin eleştirisine oldukça uygun olabilecek sözlere sahip olan Peynir Gemisi adlı parçanın orijinali Bekle Beni albümündeydi. Albümün ilk plağına ait en çok dikkat toplayan bir diğer parçası da orijinali Die Kraken plağında Beim Kaffee adıyla geçen Yarım Porsiyon Aydınlık'tı. Oturup konuşmaktan başka bir şey yapmayan sahte aydınları hafif mizahi bir dilde taşlayan Karaca, hiçbir şey üretemeden sadece eleştirirsiniz diyerek parçanın özetini bir cümlede çıkartmış oluyordu. Albümün ilk plağına ait kayda değer son çalışma kapanıştaki Almancılardı. Orijinali Die Kanaken plağındaki Es kamen menschen an olan Almancılarda tahmin edilebileceği gibi Almanya'da çalışan gurbetçilerimiz konu edilmişti. Sözlerin bitiminden sonra uzunca süren enstrümantal bölümde ise tamamen batı anlayışında çalan bir elektro gitar ve tamamen Anadolu anlayışında çalan bir bağlama karşılıklı sololar atıyor ve sözlerle aynı etkide gurbetçilerimizin yaşadığı kültür çatışmasını simgeleniyordu. Die Kanaken'deki orijinalinden birçok açıdan daha iyi olan parça şüphesiz bu albümün en iyi parçasıydı. İkinci plakta ise bu albümün hit parçası olan Ceviz Ağacı açılışta bulunuyordu. Müzik olarak pek önemli bir çalışma değildi ama bu Nazım Hikmet şiiri o günler epey tuttu. İkinci parça Bir Tane müzik olarak oldukça hoştu. 1960'ların sonbaharından beri konserlerine Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar diyerek açan Karaca, dönüş albümüne bu ismi vererek yeni başlangıcını anlamlı bir şekilde muştuluyordu. Türkiye'deki hayatını yavaş yavaş yerine oturtan Karaca, 1988 senesinde yeni albümünün çalışmalarına başladı. Yine yeni dostu, bilgisayarlarla beraber altyapısını Oğuz Abadan'la gerçekleştirdiği bu albüm, Merhaba Gençler'den tam bir sene sonra Töre adıyla piyasaya çıktı. Töre albümünün Merhaba Gençler'e göre en önemli farkı, bu albümün etnik öğelere epey eğilmiş olmasıydı. Özellikle 6-8'lik bir ritme yüklenmiş olan Karaca'ya Mehmet Erenler saz grubu bağlamalarıyla eşlik ederken Obuva'da Celal Akatlar, Korna'da Hüseyin Coşkun, Askı Davul'da Vahit Uz, Kaval ve Zurna'da Ercan Irmak, Perdesiz Gitar'da Erkan Uğur, Gitar'da Erdem Sökmen ve Klavyeler'de Cengiz Özdemir eşlik ediyordu. Bunların yanında özellikle Mani Mani ve Dur Be Yeter'de dikkati çeken perküsyonlarda ise Okay Temiz ve Murat Yeter bulunuyordu. Bu iki parçada toplumsal eleştirisini eksik etmeyen Karaca, gelişiyle ve Turgut Özal'ın elini öpmesiyle ilgili spekülasyonlara albümün açılışındaki dönen dönsünle yanıtını veriyordu. Bu folklorik üç parçanın ardından albüme adını veren ve töre yüzünden öldürmek ve ölmek zorunda kalan bir gencin dramını kendi sözleri ve geleneksel bir müziklemeyle anlattığı töreden sonra akşam erken iner mahpushaneye de hafif bir pop caz havası kazanan müzik, sevda kuşun kanadında da iyice sulanan bir Türk hafif batı müziği tarzına dönüşüyordu. Akşam erken iner mahpushaneye parçası, Hasret albümündeki Hoş Geldin Kadınımın melodisinin kullanılmasıyla ortaya çıkmıştı. Ve nispeten iyiydi. Ama Sevda Kuş'un kanadında da hoş bir düzenlemeye rağmen Karaca'nın yerini bulamadığını, kendine has vokal tarzının ve tavrının bu parçaya hiç gitmediğini düşünüyorum. Bundan sonra gelen parça ise albümün en ilginç ve en sıkı çalışması olan 33 Kurşun'du. Öyküsü, başarılı müziklemesi, düzenlemesi, yaylı orkestrası ve bağlamaların birbirlerini yanıtlamalarıyla oluşturulan tansiyon bu parçayı oldukça ilginç bir hale getiriyordu. Ama parçanın en ilginç yanı ise tabii ki ezan bölümüydü. Böylece 33 Kurşun Töre albümünün parıldayan yıldızı olarak dönüş sonrası Karaca diskografisinde yerini almıştı. Albümün akışında 33 kurşunla ivmelenen folklorik hava 5-8'lik Hasret'le devam ediyordu. Tahmin ettiğiniz gibi Hasret albümündeki aynı adlı parçanın Töre albümü için yapılmış yeni düzenlemesiydi. Yaylıların ve bağlamaların oldukça uygun bir şekilde kaynaştırıldığı parçanın düzenlemesi orijinalinden birçok açıdan daha iyi olmuştu. Sözleri Nazım Hikmet'e ait olan bu ünlü dizelerden sonra orijinali Bekle Beni albümünde bulunan Oğluma geliyordu. Albümün kapanışında ise hiçbir tat alamadığım Salla Pati pop caz versiyonu ile heba edilmiş bir resimdeki gözyaşları yorumu vardı. Böylece aslında genel olarak Töre albümü hiç de fena bir albüm değildi. Ama altyapıların yarattığı o sentetik hava, akustik enstrümanların varlığından alınacak tadı çoğu yerde engelliyordu. Aslında elektronik ekipman daha iyi kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Töre sadece kaset olarak yayınlandı. Çünkü Merhaba Gençler çıktığı zaman bile artık plak dinlenmez, kendine pazar bulamaz hale gelmişti Türkiye'de. Töre yavaş yavaş sattı ve ilgi gördü. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 148.